Ayrım 10. Çöküş. Jared Diamond. Sayfa 99. İkinci kısım. Geçmiş toplumlar. İkinci bölüm. Paskalya Adası'nda alacakaranlık. Taş ocağının gizemleri. Şimdiye kadar gittiğim hiçbir yer bende oyulmuş taştan dev heykelleri ile ünlü Rano Raruku taş ocağı gibi derin bir manevi iz bırakmadı. Paskalya Adası dünyanın üzerinde insan yaşayan en ücra toprak parçasıdır. En yakın kara 3700 kilometre doğudaki Şili kıyısı ile 2000 kilometre batıdaki Polinezya'ya ait Pitcairn Adaları. 2002 yılında Şili'den kalktıktan sonra 5 saatten fazla uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu üzerinde uçtuk. En sonunda hava tam kararmaktaydı ki alacakaranlıkta zar zor seçilen ufacık bir kara parçası gördük. Ada gerçekten de o kadar küçüktü ki ya uçak adayı ıskalarsa ya da yerini kaybederse diye düşündüm. Acaba Şili'ye dönecek yeterli yakıtımız kaldı mı? Son yüzyıllarda Avrupa'dan yapılan seferler öncesinde insanlar böyle bir yeri nasıl keşfedip yerleşmişler hayret ettim. Rano Raraku yaklaşık 548 metrelik şekli daireye yakın volkanik bir krater. Kraterin kenarına aşağıdaki ovadan uzanan dik bir patika yoluyla çıkılıp sonra yine dik olarak krater tabanındaki bataklık halindeki göle iniliyor. Buraya komşu yerlerde bugün hiç kimse yaşamıyor. Kraterin iç ve dış duvarlarına serpiştirilmiş yaklaşık 397 taş heykel var. Bunlar 4 ile 6 metre boyunda. Uzun kulaklı ve bacaksız insan gövdesi heykelleri. En büyükleri modern 5 katlı binalardan daha uzun ve 270 ton ağırlığında. Kraterin dar geçidinden geçen ve taşımacılık için kullanılan yolun izleri bugün hala görülebiliyor. Bu geçitten ayrıca 7 metre genişliğinde 3 ayrı yol çıkıp 14 kilometre boyunca kuzey, güney ve batıya doğru uzanıyor. Yolun değişik yerlerine 97 heykel daha serpiştirilmiş. Bunlar daha çok özellikle taş ocağından buraya nakil sırasında terk edilmiş gibi görünüyorlar. Kıyı boyunca ve nadir olarak iç taraflarda yaklaşık 300 taş platform bulunuyor. Bunların üçte biri 393 farklı heykeli destekliyor veya bunlarla bağlantılı. Birkaç sene öncesine kadar bunlar öylesine fırlatılıp atılmıştı. Birçoğu da kasti olarak boyunlarından devrilmek suretiyle kırılmıştı. Kraterin kenarından Ahu Tongariki denen en yakın ve en büyük platformu görebiliyordum. Arkeolog Claudio Cristino buradaki 15 yıkık heykelin 1994 yılında 55 ton kaldırabilen bir vinç yardımıyla yeniden dikildiğini anlattı. Heykelin kaldırılması eldeki modern makinelere rağmen zor olmuş. Çünkü Ahu Tongariki'deki en büyük heykel 88 ton ağırlığındaymış. Paskalya Adası'nda çok eski zamanlarda yaşayan Polinezya halkının vinç, tekerlek, makine gibi araçları ya da çekmek için hayvanları yoktu. Heykelleri nakledip dikmek için sahip oldukları tek şey insan gücüydü. Taş ocağındaki heykellerin hepsi tamamlanma aşamasındaydı. Taş yatağın üzerinde hala bir kısmının detayları tamamlanmamış, el ve kulakları yatıyordu. Bir bölümü ise tam olarak bitirilmiş, yerinden sökülmüş ve kraterin yamaçlarında uygun yerlere yerleştirilmişti. Bazıları da kraterin içine dikilmişti. Taş ocağının bende oluşturduğu derin etki, kendimi tüm işçilerinin gizemli bir nedenden ötürü aniden işi bırakıp gittiği bir fabrikadaymışım gibi hissetmemden kaynaklanıyordu. Ne olmuşsa olmuş, sanki işçiler araç gereçlerini apar topar bir yerlere fırlatmış, heykellerinin bitip bitmediğini görmek için arkalarına bile bakmadan çekip gitmişlerdi. Yerlerde hala taşların oyulduğu aletler ve çekiçler duruyordu. Kaidelerinden ayrılmamış heykellerin çevresinde heykeltıraşların durduğu oyuk o gün nasılsa bugün de aynen duruyordu. Kaya duvarına oyulan çentiklere belli ki su kaplarını asıyorlardı. Kraterdeki bazı heykellerde sanki rakip heykeltıraşlar tarafından yakılıp yıkıldıkları izlenimini veren tahribatlar gözüküyordu. Bir heykelin altında insana ait bir parmak kemiği bulunmuştu. Belki de heykeli taşıyan ekibin dikkatsizliği sonucu meydana gelmiş bir kazanın eseriydi. Bu heykelleri kim oymuştu? Neden böyle bir şeye gerek duymuşlardı? Bunları nasıl taşıyıp dikmişlerdi? Ve tüm bunları yaptıktan sonra neden devirmişlerdi? Paskalya'nın birçok gizemi, adayı bir Paskalya günü 5 Nisan 1722 keşfeden ve dolayısıyla adaya Paskalya yani Paskalya adını veren Hollandalı kaşif Jacob Rogefeen'in de dikkatini çekmişti. Rogefeen, 3 büyük Avrupa gemisinden oluşan filosuyla Şili'den kalkmış, Pasifik'te 17 gün yol aldıktan sonra Paskalya adasına varmıştı. Peki ama burada kendisini karşılayan Polinezya halkı böylesine ücra bir adaya nasıl gelip yerleşmiş olabilirdi? Bugün biliyoruz ki batıdaki en yakın Polinezya adasından Paskalya'ya yapılacak bir yolculuk günlerce sürer. Bu nedenle Rogefeen ve kendisinden sonra gelen Avrupalı ziyaretçiler ada sakinlerinin tek deniz taşıtlarının 4 metreden daha büyük olmayan ancak 1-2 kişi taşıyabilen küçük ve su geçiren kanolar olmasına çok şaşırmışlardı. Rogefeen kendi sözleriyle bu olayı şöyle anlatmıştır. Tekneleri oldukça kullanışsız ve zayıftı. Çünkü buraya özgü bir bitkiden elde edilen değişik uzun tahtalar ve iç girişler kullanılarak yapılmış ve narin ipliklerle birbirine tutturulmuşlardı. Adalılar kalafatlama ve sağlamlaştırma zanaatına vakıf olmadıkları için kanolar su geçiriyor, sürekli su boşaltmak zorunda kalıyorlardı. Bir grup insan hayvanların ve içme suyuyla birlikte 2,5 haftalık bir deniz yolculuğunu böyle bir tekne içerisinde nasıl geçirebilirdi? Ben dahi sonradan gelen tüm ziyaretçiler gibi Rogefeen de bu heykelleri gördüğünde hayrete düşmüş ve günlüğüne şu notları almıştı. Taş heykelleri ilk gördüğümüzde ne diyeceğimizi şaşırdık. Makine yapmaları için ağır, kalın keresteleri ve halatları olmayan bu insanlar neredeyse 9 metre uzunluğundaki bu heykelleri nasıl dikebilmişlerdi? Adalılar bu heykelleri dikmek için hangi yöntemi kullanmış olurlarsa olsunlar, büyük ağaçlardan elde edilmiş kalın kereste ve halatlara ihtiyaçları vardı. Oysa Paskalya Adası gözlemlediğime göre bodurçalılardan başka tek bir ağacın olmadığı bir yerdi. Rogefeen şöyle devam ediyordu. Uzaktan bakarken ilk önce Paskalya Adası'nın sadece kumla kaplı olduğunu düşündük. Çünkü kuruyan çimler saman veya diğer kavrulan ya da yanan bitki örtüsünü uzaktan kum zannetmiştik. Harap olmuş bu görüntü kıtlık ve verimsizlikten başka bir şey akla getirmiyordu. Peki buralarda olması gereken onca ağaca ne olmuştu? Heykellerin oyulması, nakli ve dikilmesi toplumu destekleyebilecek kadar zengin bir çevrede yaşayan kalabalık bir toplumun işiydi. Heykellerin sayısı ve büyüklüğü 18. ve 19. yüzyılda Avrupalıların karşılaştığı birkaç bin kişilik insan topluluğundan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Buranın çok sayıdaki eski ahalisine ne olmuştu? Oyma, nakliyat ve heykellerin dikilmesi işlemleri için bu konularda uzmanlaşmış işçiler lazımdı. Fakat Rogefeen'in gördüğü adada böcekten büyük hayvan bulunmazken ve tek evcil hayvan tavukken bu kadar insan nasıl doyurulmuş olabilirdi? Karmaşık bir toplumun gerekliliği aynı zamanda Paskalya'nın farklı yerlere dağılmış kaynakları ile de kendini göstermektedir. Taş ocağı adanın doğu ucunda, araç gereç yapmak için gereken en iyi taşlar güneybatıda. Balık avlamak için gidilebilecek en iyi kıyı kuzeybatıda ve en iyi tarım arazileri güneydeyken, tüm bu ürünlerin bir araya getirilip tekrardan dağıtılması için adanın ekonomisine entegre edebilme kapasitesine sahip bir sistem gerekecektir. Peki ama bu fakir çıplak yerde böyle bir sistem nasıl gelişebilirdi? Tüm bu cevaplanamayan sorularla ilgili yaklaşık 3 asırdır onlarca spekülasyon çıkarılmıştır. Birçok Avrupalı medeniyet görmemiş Polinezyalıların bu heykelleri veya harika taş platformları yapabileceklerine kuşkuyla baktı. Asya'dan gelmiş Polinezyalılara böyle yetenekleri atfetmek istemeyen Norveçli kaşif Thor Heyerdahl, önceden buraya yerleşmiş Güney Amerika yerlilerinin Atlantik'in öbür ucundaki eski dünyanın ileri medeniyetlerinden öğrendiklerini, burada uyguladıklarını öne sürdü. Heyerdahl'ın ünlü Kontiki seferi ve Salla yaptığı diğer seyahatler bu tür tarih öncesi okyanus aşırı bağlantıların mümkün olabileceğini ve eski Mısır piramitleriyle Güney Amerika'daki İnkaların dev taş mimari eserleriyle Paskalya'daki dev taş heykeller arasındaki bağlantıyı göstermek içindi. Benim Paskalya'ya duyduğum şahsi ilgi, bundan 40 yıl önce Heyerdahl'ın Kontikisi'ni ve Paskalya tarihini romantik bir dille yorumladığı eserini okumamla alevlenmişti. O zamanlar hiçbir yorumun beni daha fazla heyecanlandıramayacağını düşünmüştüm. Uzaylılara inanan İsveçli yazar Erich von Däniken ise daha da ileri giderek bu heykellerin ultra modern araçlara sahip zeki uzaylılarca yapılmış olduğunu ve bu uzaylıların daha sonra dünyadan kurtarıldıklarını ileri sürdü. Günümüzde bu heykellerin Ranurarako taşlarına kolaylıkla şekil verebilen taştan yapılmış kesici aletler ve diğer araçlar sayesinde insanlar tarafından yapıldığı açıklaması rağbet görmektedir. Ayrıca bu heykelleri yapanlar uzaydan gelen bilinmeyen yaratıklar, İnkalar veya Mısırlılar değil, Paskalya'nın bilinen kendi halkıdır. Bu tarih Kontiki salları veya uzaylıların ileri sürülen ziyaretleri kadar romantik ve heyecan verici olduğu kadar bugün modern dünyada olup bitenlerle de çok yakından ilgili. Bu aynı zamanda geçmiş toplumlar hakkında yazdığım bu bölümlere başlamak açısından da oldukça uygun. Çünkü insanlığı tam bir izolasyona götürecek ekolojik bir felakete doğru sürüklendiğimizi kanıtlayan çok gerçekçi bir örnek. Paskalya Adası'nın coğrafyası ve tarihi. Paskalya farklı zamanlarda birkaç milyon yıl içerisinde birbirlerine yakın yerlerden deniz içinde yükselmiş üç volkanik dağdan ibaret üçgen şeklinde bir ada. Bu volkanik dağlar adanın insanlarla tanıştığı zamandan beri hiç faaliyete geçmemiş. En eski yanardağ yani Poike bundan yaklaşık 600 bin yıl önce, belki de 3 milyon yıl önce patlayarak şimdiki üçgenin güneydoğu köşesini, ardından patlayan Rana Kau ise güneybatı köşesini oluşturdu. Yaklaşık 200 bin yıl önce üçgenin kuzey kenarının ortalarında bulunan en genç yanardağ Terevaka'nın patlamasıyla bugünkü ada yüzeyinin %95'i meydana geldi. Paskalya'nın yüz ölçümü 170 kilometre kare, deniz seviyesinden yüksekliği ise 510 metre. Bunlar Polinezya standartlarına göre gayet makul rakamlar. Adanın yeryüzü özellikleri genelde yumuşak, Hawaii adalarında görülen derin vadiler burada yok. Dik kenarlı kraterler ve külden oluşmuş konik dağ zirveleri dışında ada bir yerden bir yere yürüyerek gitmek açısından gayet güvenli. Hawaii veya Marquis adalarında, Marco Esas, olduğu gibi yolunuz uçurumlarla bölünmüyor. Paskalya'nın 27. paralel güneyinde yer alan Miami ve Taipei ekvatorun ne kadar kuzeyinde kalıyorsa, burası da yaklaşık aynı derecede güneyinde kalıyor. Astropikal konumu bu adaya ılıman bir iklim verirken, volkanik yapısı bölgeye verimli topraklar kazandırmaktadır. Sadece bu özelliklerin dünyanın geri kalan bölümüne rahat vermeyen sorunları yok edip Paskalya'ya minyatür bir cennet görünümü kazandırması gerekir. Ne var ki Paskalya'nın coğrafyası buraya yerleşen kolonilere türlü türlü sorunlar çıkarmış. Astropikal iklim Avrupa ve Kuzey Amerika kışlarına göre sıcak iken Polinezya'nın tropikal iklimine göre soğuktur. Yeni Zelanda, Chathamlar, Norfolk ve Rapa dışındaki Polinezyalıların yerleştiği tüm diğer adalar ekvatora Paskalya'dan daha yakın. Bu nedenle Polinezya'nın başka yerlerinde önemli olan Hindistan cevizi gibi bazı tropikal tarım ürünleri Paskalya'da fazla yetişmiyor. Adayı çevreleyen okyanusta mercan kayalıklarının ve onlarla birlikte yaşayan balık ve kabukluların yüzeye çıkması için çok soğuk. Paskalya çok rüzgar alan bir yer. Terevaka ve Poike'de çevreyi dolaşırken Barry Rollett ile buna bizzat şahit olduk. Bu durum geçmişte olduğu gibi günümüzdeki çiftçiler için de büyük bir sorun. Rüzgar adada yeni yeni yetişmeye başlayan ekmek meyvelerinin olgunlaşmadan yere düşmesine neden oluyor. Paskalya sadece mercan kayalıklarına özgü balıklardan değil, genel olarak her çeşit balıktan yoksun bir ada. Örneğin Fiji'de 1000 çeşit balık türü varken Paskalya'da bu sayı sadece 127. Bu coğrafi unsurların her biri diğer Pasifik adalarına kıyasla Paskalya adasında daha az besin kaynağı oluşmasına neden olmuş. Paskalya'nın coğrafi konumuyla ilgili sorunlardan bir diğeri yılda sadece ortalama 127 santim olan yağış miktarı. Akdeniz Avrupası ve Güney Kaliforniya ile kıyaslandığında oldukça bol olan bu miktar Polinezya standartlarına göre oldukça düşük. Yağış miktarının az olmasının yanı sıra düşen yağmurlar da Paskalya'nın su geçiren volkanik topraklarında hızla yer altına süzülür. Tüm bunlar nedeniyle içme suyu kaynakları çok sınırlıdır. Teravaka dağı yamaçlarından kesik kesik akan tek bir ırmak vardı ki o da ziyaret ettiğim sırada tamamen kurumuştu. Bunun dışındaki su kaynakları 3 yanardağ kraterinin göllerinde biriken sular, su çizgisinin yüzeye yakın olduğu yerlerde açılan kuyular ve okyanus tabanında kaynayan ve gelgitler esnasında ortaya çıkan içme suyu kaynakları. Bu kısıtlı imkanlara rağmen Paskalya halkı içme, yemek pişirme ve ürünlerini yetiştirme için yeterli suyu bulabilmişler. Ama bu oldukça çaba gerektirmiş. Hem Heyerdahl hem de Daniken, Paskalya Adası sakinlerinin Amerikalılardan değil, Asyalılardan türeyen tipik Polinezyalılar olduğunu ve geleneklerinin hatta heykellerinin bile tamamen Polinezya kültüründen kaynaklandığını gösteren çok önemli delilleri görmezden gelmişler. Paskalya'ya 1774 yılında yaptığı kısa ziyaret sırasında kendisine eşlik eden Tahitili bir tayfanın Paskalya'daki insanlarla konuşabildiğini gördüğünde Kaptan Cook burada konuşulan dilin Polinezya dili olduğu sonucuna varmış. Adada Hawaii dili ve Marquesan'da konuşulan dille bağlantılı bir Doğu Polinezya diyalektiği konuşuluyordu. Bu dil en çok eski Mangareman olarak bilinen bir diyalektiğe benziyordu. Olta iğneleri, taştan keserleri, zıpkınları, mercandan yaptıkları törpüleri ve diğer aletleri tipik Polinezya araçlarıydı. Ve eski Marquis veya Marquesan modellerine çok benziyordu. Kafatasları da rockçu çene diye bilinen Polinezyalılara has özellikler taşıyordu. Paskalya'nın taş platformlarında bulunan 12 iskeletin DNA testinde Polinezyalılara özgü dizilimlere rastlanmış, bu özellikler Amerikan yerlerinde kesinlikle bulunmuyor. Böylece Heyerdahl'ın Paskalya'daki gen havuzunda Amerikan yerlilerinin de payı olduğu iddiası çürümüş oluyor. Ayrıca muz, kulkas, tatlı patates, şeker kamışı ve dut gibi Paskalya'da yetişen tarım ürünleri tamamen Güneydoğu Asya kökenli Polinezya ürünleri. Paskalya'daki tek evcil hayvan olan tavuk da ilk yerleşimcilerin sandallarında kaçak yolcular gibi gelen fareler gibi yine Asya kökenli ve Polinezya özgü bir hayvan. Tarih öncesi Polinezya yayılması, tarih öncesi tarihin en çarpıcı su üstü keşfidir. Milattan önce 1200 yılına kadar insanların Asya ana karasından Endonezya adaları, Avustralya ve Yeni Gine'ye doğru yayılması, Yeni Gine'nin doğusundaki Solomon adalarına kadar gerçekleşebilmiştir. Anlaşılan Yeni Gine'nin kuzey doğusundaki Bismarck takım adalarından çıkan ve çiftçilikle uğraşıp lapita denen seramikler yapan insanlar, Solomonların doğusundaki açık okyanuslarda yaklaşık 1600 kilometre kat ederek Fiji, Samoa ve Tonga'ya ulaşmış ve Polinezyalıların ataları olmuşlardır. Polinezyalıların pusulaları yazı yazmak için aletleri ya da metal aksamları yokken bu insanlar seyri sefer sanatında ustaydılar. Radyokarbonla tarihlendirilmiş yerlerde bulunan çok sayıda arkeolojik delil, çömlek, taş aletler, ev ve tapınak kalıntıları, döküntüler ve insan iskeletleri gibi yayılma yollarını ve tarihlerini teyit etmektedir. Milattan sonra 1200 yıllarında Polinezyalılar uçları Hawaii, Yeni Zelanda ve Paskalya Adası'nda meydana gelen üçgen şeklindeki okyanus parçası içerisinde yerleşilebilecek her noktaya ulaşmışlardı. Tarihçiler önceleri tüm bu Polinezya adalarının balıkçı kanolarının esen rüzgarlarla rotalarından çıkarak tesadüfen keşfedilmesi sonucu buralara yerleşildiğini sanırlardı. Oysa hem keşifler hem de yerleşimler özenli bir plan sonucunda gerçekleştirilmiştir. Açıkça görülmektedir ki bu adaların kazara sürüklenerek keşfedilmiş olması olanaksızdır. Polinezya'nın büyük bir bölümüne hakim olan doğu-batı akıntı ve rüzgarlarının tersine yani batıdan doğuya doğru hareket edilmiştir. Belki yeni adalar bilinmezlik içinde rüzgara karşı seyahat eden veya en çok esen rüzgarların geçici olarak tersine dönmesini bekleyen gemiciler tarafından keşfedilmiş olabilir. Taro'dan Muza, dipnot, Taro tropikal bölgelerde yetişen ve yumruları besin maddesi olarak kullanılan bitkilerin ortak adı. domuzdan köpek ve tavuğa, türlü ürün ve çiftlik hayvanının nakli, kolonicilerin yerleşim için çok titiz bir şekilde hazırlandığını göstermektedir. Çünkü ana yurttan getirilen her şey yeni koloninin yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez şeylerdir. Polinezyalıların ataları olan Lapita çömlekçilerinin ilk yayılma dalgası Pasifik'te doğuya doğru olmuştur. Bu gelişme esnasında birbirlerinden en fazla birkaç günlük uzaklıkta olan Fiji, Samoa ve Tonga adalarına kadar gidilmiştir. Batı Polinezya adaları ile Doğu Polinezya adaları, Cook adaları, Societe yani Society adaları, Marquis adaları yani Marquesas, Güney Avustral adaları, Tuamotu adaları, Hawaii, Yeni Zelanda, Pitcairn grubu ve Paskalya arasındaki okyanus ise çok daha geniştir. Ancak 1500 yıllık uzun bir aralıktan sonra bu okyanus geçilebilmiştir. Bunda Polinezya'da kullanılan kanoların ve denizciliğin ilerlemesinin, okyanus akıntılarının değişmesinin, deniz seviyesindeki düşüş nedeniyle uğranabilecek küçük adacıkların ortaya çıkmasının veya sadece talihli bir deniz yolculuğunun etkisi olmuş olabilir. Milattan sonra 600-800 yılları arasında, henüz tarihler üzerine tam bir mutabakata varılamamıştır, Batı Polinezya'ya en yakın mesafedeki Doğu Polinezya adalarından olan Cook adaları, Societe adaları ve Marquis adaları kolonileşti. Hatta diğer adaların da kolonileşmesi için kullanılmaya başlandı. Yeni Zelanda'nın milattan sonra 1200 yıllarında işgal edilmesiyle 3200 kilometreden fazla bir su kütlesi üzerindeki Pasifik adalarına yerleşim tamamlanmış oldu. En doğudaki Polinezya adası olan Paskalya adası nasıl kolonileşmişti? Rüzgar ve akıntılar çok fazla nüfus barındıran ve Hawaii'ye yerleşimde de büyük rol oynayan Marquis'den Paskalya'ya doğrudan bir yolculuk yapılabilmesini imkansız kılmış olmalıydı. Marquis adaları ile Paskalya arasında kalan Mangareva, Pitcairn ve Henderson adaları Paskalya'nın kolonileşmesi için büyük ihtimalle sıçrama tahtası görevi görmüştü. Bu adalardaki insanların başına gelenler de bir sonraki bölümün konusunu oluşturmaktadır. Paskalya'nın dili ile eski Mangarevan dillerinin benzerliği, bir Pitcairn heykeli ile bazı Paskalya heykellerinin arasındaki benzerlik, Paskalya'da kullanılan aletlerin Mangarevan ve Pitcairn'dekilere benzerliği ve Paskalya adasında bulunan kafataslarının Henderson adasında bulunan iki kafatasına benzerliği, Mangareva, Pitcairn ve Henderson'ın Paskalya'ya yerleşimde sıçrama tahtası görevi gördüğünü ispatlamaktadır. 1999 yılında günümüzde tekrar inşa edilmiş Polinezya tipi kano Hokule, Mangareva'dan açıldıktan 17 gün sonra Paskalya'ya varmayı başardı. Denizler hakkında pek bir şey bilmeyen bizler için Hokule'nin böyle uzun bir yolculuktan sonra güneyden kuzeye genişliği sadece 14 kilometre olan bir adaya ulaşabilmesi akıl almaz bir şeydir. Fakat Polinezyalılar daha kara gözükmeden yakınlarda kara olduğunu nasıl tahmin edeceklerini çok önceden öğrenmişlerdi. Adalarda yuva yapan su kuşları 160 kilometre çapında bir daire içinde avlanırlardı. Dolayısıyla bu kuşları görmek karaya yaklaşıldığına işaretti. Bu nedenle bir zamanlar tüm Pasifik'teki en büyük su kuşu kolonisine ev sahipliği yapan Paskalya'nın bu durumu Polinezyalı kanocuların adayı fark etmesinde etkin olmuştur. Anlatılanlara göre Paskalya adasına yapılan ilk keşfin lideri olan Hotu Matu'ya yani büyük babaya buraya iki büyük kano içinde karısı ve altı oğlu ile gelmişti. 1800'lerin sonunda ve 1900'lerin başında Avrupalı ziyaretçiler hala hayatta olan ada halkından adaya ilk yerleşenlerin buradaki hayatları ile ilgili pek çok detayı öğrenmişler ve bu detaylar yüzyılda veya Avrupalıların gelişinden önce Paskalya'daki yaşama dair güvenilir bilgiler içeriyordu. Ancak 1000 sene öncesindeki hayatla ilgili pek bir şey öğrenilememiş. Üçüncü bölümde göreceğimiz gibi adaların ilk keşfedilip buralara yerleşilmesinden sonra diğer Polinezya adalarındaki halkların birçoğu karşılıklı ziyaretler yaparak birbirleriyle bağlantı halinde kalmışlar. Acaba Paskalya için de aynı durum söz konusu muydu? Hotu Matu'da sonra buraya başka kanolar da gelmiş olabilir miydi? Arkeolog Roger Green, Paskalya'ya yerleşildikten birkaç yüzyıl sonra buradaki alet edevatların Mangarevan'dakilerle benzer olmasından dolayı bu olasılığı ileri sürmüştü. Ancak Paskalya'da eskiden beri köpek, domuz ve bazı Polinezya özgü ürünlerin olmayışı kafaları karıştırıyor. Hotu Matu'ya kanosuyla gelen hayvan ve ürünler bir şekilde yaşayamamışsa bile sonradan gelenlerin getirmiş olması gerekir. Ayrıca bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi bir adaya özgü taştan yapılmış çok sayıda araç gerecin kimyasal bileşiminin diğer adalarda da görülüyor olması, Markiz Adaları, Pitcairn, Henderson, Mangareva ve Sosyete Adaları arasında seyahatler yapıldığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlamaktadır. Ne var ki diğer adalarda Paskalya taşına ya da Paskalya'da diğer adaların taşına hiçbir şekilde rastlanmamıştır. Bu nedenle Paskalya adası halkı 1000 yıldan fazla bir süre veya Roggefeye'nin gelişini Hotu Matua'nın gelişinden ayıran süre boyunca dünyanın bir ucunda diğer yerlerden tam olarak izole kalmış olabilir. Doğu Polinezya'nın ana adalarına M.S. 600-800 yılları arasında yerleşildiği düşünülürse Paskalya'ya ilk defa ne zaman gelinmiş? Ana adalara yerleşim konusunda olduğu gibi Paskalya'ya da ne zaman yerleşildiği konusunda belirsizlik mevcut. Özellikle glotokronoloji denen teknik sayesinde yapılan dil farklılıkları incelemesine ve Poika hendeğindeki Ahutepeu odun kömürü üzerinde yapılan 3 radyokarbon tarihlemesine göre yerleşimin M.S. 300-400 yılları arasında olduğu sanılmaktadır. Ne var ki Paskalya Adası tarihi üzerine uzmanlaşmış kişiler bu tarihleri şüpheyle karşılamaktadır. Glotokronolojik hesaplamalar özellikle Tahitili ve Markizli kişilerin anlatımlarıyla bildiğimiz ve bu kişilerin yanlış yönlendirebildiği Paskalya'nınki kadar karmaşık tarihe sahip dillere uygulandığında güvenilir bulunmamaktadır. Ayrıca radyokarbon tarihlemelerinin her üçü de artık kullanılmayan yöntemlerle tarihlenmiş tek bir numune üzerinden elde edilmiştir. Ve tarihlenmiş odun kömürü nesnelerinin aslında insanlarla ilişkili olduğuna dair bir delil yoktur. Paskalya'ya ilk yerleşimle ilgili en güvenilir tarihler paleontolojist David Steadman ve arkeolog Claudio Cristino ve Patricia Vargas'ın odun kömürü üzerinde M.S. 900'ü gösteren radyokarbon tarihlemeleri ve Anakena sahilinde Paskalya'daki ilk insan varlığını gösteren en eski arkeolojik katmanlarda bulunan Yunus kemikleri üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilebilmiştir. Anakena adada kanoların en kolay çıkabileceği sahil. Bu nedenle de ilk yerleşimcilerin ilk geldikleri yer. Yunus kemiklerinin tarihlemesi en son teknoloji radyokarbonlama yöntemi olarak bilinen AMS, hızlandıran kütle tayf ölçümü kullanılarak yapılmış ve deniz hayvanları kemikleri üzerinde yapılan radyokarbonlama yöntemi için bir deniz rezervuar doğrulaması kabaca yapılabilmiştir. Bu ölçümlerden elde edilen tarihlerin ilk yerleşim tarihlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Çünkü bunlar Paskalya'da ve diğer birçok Pasifik adasında nesilleri hızla tüketilen yerel kara kuşlarının kemiklerini bulunduran arkeolojik katmanlardan elde edilmiştir. Ve Yunus avlanan kanolar bir süre sonra ortadan kalkmıştır. Bu nedenle Paskalya'nın yerleşimi için en doğru tarihlerin M.S. 900 olduğu sanılmaktadır. 10. ayrımın sonu. Sayfa 112.